Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 13 Ekim 2023 tarihinde Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Doktor Sohbet Karpuz'la birlikteyiz. Hocam merhaba.
Merhaba Barış.
Hocam ben Orta Doğu dedim ama özellikle sen Mısır'ın enerji durumu konusunda en hakim kişilerden birisin. Türkiye'deki tek kişisin bence. Ve Orta Doğu'yu da çok iyi biliyorsun, pek çok ülkeyi de. Bu gelişmeleri bir de senden dinleyelim. Sen nasıl okuyorsun bu olayları?
Şimdi bu İsrail, bu Hamas çatışması başladıktan sonra tabii piyasalar ne olduğunu pek bilemedi. Bugüne kadar gaz fiyatlarına baktığımız zaman TTF %40 arttı ama %40 artmasının nedeni bu bölgedeki çatışma değildi. Onun ayrı nedenleri vardı. Petrol fiyatları da birkaç dolar çıkmıştı. Onun da asıl nedeni bu değildi. Onu önce belirtmek lazım. Piyasalara genel olarak baktığın zaman bu bölgedeki çatışmanın etkisi sınırlı kaldı. Fakat korkulan konu şu, bu çatışmaya bölgedeki diğer aktörler dahil olur mu? İşte o olursa ne olacağını şu anda kimse bilemez ama iyi bir şey olmayacağı kesin. Evet. Hem arzdaki kesinti hem de fiyatların nereye gideceği konusunda şu anda bir hüküm vermek mümkün değil. İstersen önce ülke ülke dolaşalım.
Olur, olur.
Neler oluyor, neler bitiyor diye. İsrail, herkes İsrail'den bahsediyor. İsrail çok etkilenecek mi bu durumdan diye. Çünkü Tamar sahasında üretim durduruldu ve bu İsrail'den Mısır'a gaz akışını sağlayan denizden PNG boru hattı da şu anda akış yok. Dolayısıyla herkes acaba İsrail'de bir enerji krizi olur mu gibi sorular yöneltiyor, soruyor. Olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bunun değişik nedenleri var. Bir tanesi karış sahası İsrail'de daha yakın zamanda devreye girdi ve daha tam kapasiteye ulaşmadı. Özellikle Tamar sahasındaki çıkan gazın iç piyasaya gönderildiği miktarıyla aralarında bir yarış vardı. Tamar'daki azalma nedeniyle aradaki farkı bir şekilde karış kapar veya Leviathan'da kapar. O yüzden İsrail'de doğalgaz arzı konusunda pek sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum şu anda. Sonra Leviathan'a ne olur bilmiyoruz. Çünkü güvenlik nedeni çok önemli bir konu. Tamar sahası bu kıya 25 kilometre uzaklıkta. Çok rahat hedef olabilir. 2021 yılında yanılmıyorsam böyle bir saldırı olmuştu platforma ve bir süreliğine kapatılmıştı. Leviathan daha yukarıda kalıyor. Leviathan platformu. Orada da korku Hizbullah tarafından bir saldırı olur mu şeklinde. Çünkü onun da kıyıya uzaklığı aslına bakarsan 10 kilometre. Yani risk var. Peki gaz akışı azalırsa, üretimi azalırsa İsrail için İsrail ne yapabilir elektrik üretiminde? Kömüre yüklenebilir. O açıdan da pek bir sorun yok. Olmadı. Ürdün'e ve halen Mısır'a gönderdiği gaz miktarını force majeure ilan edip, mücbir sebep ilan edip iç piyasaya gönderebilir. Bu kontratın şartlarına falan bakmak lazım. Kontrat zaten 3 aşağı 5 yukarı bulabilir arkadaşlar. İsrail'de durum böyle ama İsrail'deki enerji konusunda çok fazla bir negatif olay görmüyoruz dedik. Bir genel bir çatı vereyim istersen. Üretim, gaz üretimi 2022 yılında yaklaşık 22 milyar metreküptü. Bunun %44'ü ihraç ediliyordu. Yaklaşık 10 milyar metreküp civarında. Bu 10 milyar metreküpün 3'te 2'si Mısır'a, 3'te 1'i Ürdün'e gidiyordu. Bu 2023 yılının ilk yarısında ihraç edilen miktar, yani toplam üretimin ihraç edilen miktarı %50'ye çıktı, %44'ten. Daha yakın rakamları da vermeme gerek yok burada. Çünkü fazla detaya girmemize gerek yok. Şimdi İsrail'e doğrudan enerji sektörüne her ne kadar pek etkisi olmasa da, dedim ya, bölgedeki ülkelerin tepkilerinin ne olacağı İsrail özellikle petrol ve gaz sektörü için üretim arz konusu değil, anlaşmalar açısından son derece önemli. Niçin? Şundan dolayı, işte upstream üretim yapılan işte platformlara saldırı yapılabilir dedik. Altyapı, yani boru hatlarına saldırı olabilir dedik. Fakat bir sonraki adım şu olabilir. Hem Tamar sahasında hem Leviathan sahasında üretimi arttırma planları vardı. Yani yatırım kararı bile alınmıştı Tamar sahasında 11.4'ten 16.5 milyar metreküp'e üretim kapasitesi arttırılacaktı 2025 yılı sonuna doğru. Bu nasıl şimdi devam edecek bilmiyoruz. Yani bunu etkiler mi etkilemez mi? Leviathan içinde benzer bir olay var. Yaklaşık iki katına çıkartma kapasitesi vardı ki genelde İsrail'in ihraç, gaz ihraç kapasitesi ikiye katlanacaktı. Planlar buydu. Fakat bu yatırımlar devam edecek mi, etmeyecek mi bilmiyoruz. Bir. İkincisi, İsrail'de dördüncü uluslararası bir arama ihalesi vardı. Aslına bakarsan son tarihi bitti. Bu buraya teklif veren şirketlerden bir tanesi de Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ydi. Şimdi bu geri çeker mi, çekmez mi? Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl tepki vereceği çok önemli İsrail için. Niçin diyeceksin? Çünkü diğer bir şirket, yani ona geçmeden önce bu Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi BP ile beraber aynı zamanda bu NewMed Energy var İsrail'de. Bir sürü sahada ortak. Onun %50'sini almak için teklif vermişti. Bu teklif devam edecek mi, etmeyecek mi bilmiyoruz. İkincisi, başka bir Birleşik Arap Emirliği şirketi olan Mübadala Tamar sahasında %11 payı var. Yani bu İbrahim anlaşmaları dediğimiz anlaşmalardan sonra İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi akabinde enerji sektörü dahil olmak üzere bir sürü Arap ülkesiyle ilişkiler gelişmiş, ticari anlaşmalar yaygınlaşmıştı. Bunun etkilerini özellikle İsrail'in petrol ve gaz sektöründe işte Birleşik Arap Emirlikleri şirketlerinin hisse alması ile görmüştük. Bunlar ne olacak bilmiyoruz. Bir diğer taraftan Chevron bir alternatif ihracat rotası olarak yüzer LNG tesisi yapmayı planlıyordu. Onun fizibilitesi önümüzdeki ay sonunda muhtemelen veya Aralık başında bitecek. Bu planı belki biraz daha düşünecek. Çünkü yüzer LNG de tesisi de saldırıya maruz kalabilir. Yani kısacası İsrail'in petrol ve gaz sektörü, petrol o kadar önemli değil ama gaz son derece önemli. Gaz sektörünün geleceği için son derece önemli. Fakat dedik ya, İsrail için çok fazla böyle enerjide genel olarak baktığımız zaman petrol ve gaz dahil olmak üzere özellikle gaz sektöründe etkisi çok büyük olmasa da Mısır için etkisi çok büyük. Bu çatışmanın mevcut durumu ve yayılması. Çünkü Mısır'da yerli üretim 3 yıldır beklenildiği seviyeye gelemiyor.
İstersen aslında hocam, bakarsan
düşüyor.
Sen hiç unutma, ben araya küçük bir istatistik vereyim. Geçtiğimiz yıl hatta bu doğal gaz fiyatları yüksek olduğunda Mısır fuel oil yakıp hani gaz ihraç etmeye, gelir elde etmeye çalışıyordu en kötü ihtimalle. Ardından da doğru. Buyur sen devam et.
Doğru. Şimdi oraya geliyoruz yavaş yavaş. Mısır'da gaz talebi tarihi zirveye geldi hemen. Dolayısıyla aradaki fark İsrail'den yapılan ithalatla karşılanıyordu. 22-25 milyon metreküp civarında. Şimdi bu akış kesilirse Mısır ne yapacak? Çünkü Mısır'da dediğin gibi fuel oil yakılıyordu ve Mısır'da senelerdir ilk defa bu yaz elektrik kesintileri gördü. Bu Mısır yönetiminin hiç arzu etmediği bir olay, hiç benimsemediği bir olay ve çekindiği bir olay diyelim. Çünkü halkın sokağa çıkması orada istenmiyor, özellikle elektrik kesintileri söz konusu olduğunda. Şimdi ithalat kesildiği zaman Mısır ne yapacak? Şu anda hala bir tane güzel LNG tesisi var, Efesaryo. Oraya belki yüklenebilir. Genel olarak baktığımız zaman yani şu anda tamarın kesilmesi nedeniyle %30 ithalatı azalmış oldu Mısır'ın. Leviathan'da kesilirse daha kötü olur. Şu anda söylemiştik, PNG boru hattıyla offshore gazanın açıklarından alttan gelen bir boru hattı şu anda kapalı. Sevkiyat Arap boru hattı üzerinden ters yönden yapılıyor. Ve bunun kapasitesinin arttırılması planlanıyor. Hatta oraya Mısır İsrail içerisinden yeni bir hat çekilmesi de planlanıyordu. Bu planlar nereye gidecek bilemiyoruz. Ürdün açısından bir sıkıntı olabilir mi? Gaz vermezse Ürdün çok fazla sıkıntıya girmez herhalde. Çünkü LNG FSRU tesisi hala orada. Oradan ithal eder. Bir ikincisi zaten piyasada bir şişiklik vardı Ürdün'de. Yenilenebilir enerji kaynaklarına biraz baskı yapıyorlardı. Çünkü yapılan kontratlar vardı o gazı tüketmek için. Yani tekrar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelebilir. O konuda çok fazla sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Kaybedenlerden bir tanesi de Filistin. Niçin? Filistin açıklarında yıllar önce keşfedilen Gazamarin sahası vardı. 30 milyar metreküp gaz içeren. Senelerdir devreye gündeme geliyordu. Bu gaz sahası işte geliştirilsin ve üretilen gaz Gazze'de elektrik kullanımına girdiği sağlasın diye. İsrail buna senelerdir hiç onay vermiyordu. Çünkü elde edilen gelir işte Hamas'a gider vesaire konularında. Bu Haziran yani 2023 Haziran ayında ilk defa İsrail bu sahanın geliştirilmesine ben okey veriyorum demişti. Fakat elde edilecek gelir Filistin hükümetine verilecekti. Hamas'a gitmemek şartıyla. Hı hı. Ve bu sahanın geliştirilmesi için bazı Mısır şirketleri devreye girmişti. Ve maalesef bu ayın sonunda, Kasım'ın başında bu sahanın geliştirilmesi için faaliyetlere başlanacaktı. Herhalde bu faaliyetler şu anda durmuştur veya duracaktır. Ve Gazze Marin sahası yıllar sonra tekrar kaderine terk edilecek. Bunun haricinde birazcık da bölgesel gelişmelere bakmakta fayda var. Demiştim işte bölgedeki özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile olan oradaki şirketlerin İsrail'deki tutumları ne olacak? De İbrahim anlaşmalarına baktığımız zaman Suudi Arabistan'la İsrail'in arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda özellikle Amerika'nın da desteğiyle bu ay içerisinde önemli bir gelişme olacağı bekleniyordu. Evet. Çatışmalardan önce. Herhalde artık bu da rafa kalkar. Diğer yandan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün arasında yeşil enerji karşılığı su anlaşması vardı. İsrail'den pardon Ürdün'den yeşil enerji elektrik olarak aktarılacak. İsrail'de karşılığında su verecekti. Öyle bir anlaşma vardı. Bu anlaşmanın da nereye gideceğini bilmiyoruz. Ayrıca daha da önemlisi bu İsrail, Ürdün, Mısır'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri eğer Suudi Arabistan'da devreye girmiş olsaydı Suudi Arabistan arasında bir elektrik sistemlerinin interconnect'li hale getirilmesi bir çalışması vardı. Hı hı. Bu da ne olacak? Onu da bilmiyoruz. Belki son olarak da şunu söyleyeyim. İsmet Gaz Forumu, bu Doğu Akdeniz Gaz Forumu. Hı hı. Filistin de orada, İsrail de orada. Kurucu üyeler. Ve Kasım'ın ortasında Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun bakanlar toplantısı vardı. Bu toplantının yapılıp yapılmayacağını da şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla ortada hala yanıt bekleyen bir sürü soru var. Fakat bu olay genişler. Lübnan'da işin içerisine girerse ve hatta asıl korkulan bir şekilde İran'da bu çatışmanın içerisine çekilirse olay çok daha büyür. Umarız oraya kadar varmayız ve bir şekilde bu durum daha fazla tırmanmaz bir yere. Evet. Hocam, böyle deyip herhalde yarım saatimizi doldurduk.
O zaman kapatırken
burada kesin sorun varsa
kapatırken sana şunu sorayım. Sen realist ekolden bir insansın. Bu konuları uzun süredir takip ediyorsun. Şimdi her şeyi çok güzel anlattın, sayıları, rakamları. Senin içgüdülerin, politik tarafı bir tarafa bırakalım. Senin içgüdülerin enerji alanında bizi zor bir zamanın beklediğini mi söylüyor? Bak sadece içgüdülerin, dinleyenler de dolayısıyla bilsin, bilime ona dayanmıyor. Yoksa bu krizden bir geri dönüş olur mu?
Ama öyle bir soru sordum ki Barış.
O yüzden seni konuk ediyoruz.
Eğer Ürdün ve Lübnan veya İran buraya dahil olursa enerji konusunda bizi çok zor günler bekliyor. Bunun devamı şu olur. O net sıfırdır. Bir de şimdi COP var.
COP28
var. Orada biraz tehlikeye gidecek ve COP28'de verilmek istenen mesajlar da tamamen tehlikeye gidecek.
Evet.
Ama genel olarak baktığım zaman hani ne olur nereye gider diye bu olaydan benim içgüdülerim şunu söylüyor. Bu olaydan en fazla Rusya kazançlı çıkacak. Bölge ülkeleri değil.
Neden?
Bu başka bir podcast konusu olur.
Olur. Okey, inşallah kazanan barış olur diyelim. Böylelikle
evet.
bir atıfta da bulunmuş olalım. Hocam çok teşekkürler. Ağza sağlık.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.